Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَدَقَ اللّٰهُ الْعَل۪يُّ الْعَظ۪يمُ
Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1401, Hicri Gamer'i 6 Şaban 1444 ve Miladi Takvim'le 27 Şubat 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmaları ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran komşularına karşı komplo veya tehdit yeri olmamalı açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı, Amerika ikiyüzlü davranmazsa anlaşmadan uzak değiliz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı, İran-Ukrayna Savaşı'nda tarafsızdır açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı Rehberi Uluslararası İşler Danışmanı Hani ve Nahale ile görüştü. Ahteri, Amerika ve Avrupa ülkeleri İsrail ile birlikte Filistinlere karşı cinayet işliyor dedi. Netanyahu, şehadet operasyonları mücahitlerinin infazına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Irak topraklarının komşularına karşı komplo ve tehdit yeri olmaması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Irak topraklarının komşularına karşı komplo ve tehdit yeri olmaması gerektiğini vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti, Irak hükümetinin bu bölgenin ekonomik ve askeri olarak yeniden inşası için gösterdiği çabaları desteklemektedir açıklamasında bulundu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, dün pazar akşamı Irak Savunma Bakanı Sabet Muhammed Said Rıza Al-Abbasi ile yaptığı görüşmede İran ve Irak sınırlarını dostluk ve işbirliği sınırları şeklinde tanımlayarak İran İslam Cumhuriyeti Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak kabul etmekte ve bu ülkede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini desteklemektedir ifadelerini kullandı. Irak topraklarının komşularına karşı komplo ve tehdit yeri olmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi şunlar söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, Irak hükümetinin bu bölgenin ekonomik ve askeri olarak yeniden inşası için gösterdiği çabaları desteklemektedir. Irak Savunma Bakanı da bu görüşmede, Irak'ın IŞİD ve yabancı işgalcileri sırasında İran'ın bu ülke milletine verdiği tam desteği takdirle karşılayarak Bağdat'ın fırsatçı unsurlarının iki ülkenin sınırlarını ve topraklarını tehdit etmesine ve güvensizleştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Amerikan tarafının verdiği mesaj çerçevesinde gerçekçi davranması ve önceki iki yüzlü medyatik açıklamalarını tekrarlamaması durumunda anlaşmadan uzak olmayacaklarını belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan El Alem kanalına verdiği demecinde şunları kaydetti. Washington gezisinden dönen Irak Dışişleri Bakanı Sayın Fuat Hüseyin, Amerikan tarafının bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu mesajını verdi. Biz diplomasi ve müzakere yolunu her zaman memnuniyetle karşılayıp müzakerelerden uzaklaşmamışız. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. Şu ana kadar Viyana'da yürütülen müzakereler ve bir vasıta aracılığıyla Amerikan tarafıyla aramızda kağıt dışı resmi olmayan belge şeklinde aktarılan mesajlar çerçevesinde anlaşmanın akledilmesi ve tüm tarafların Bercam kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmesi için hazırız. Amerikan tarafının verdiği mesaj çerçevesinde gerçekçi davranması ve önceki iki yüzlü medyatik açıklamalarını tekrarlamaması halinde anlaşmadan uzak olmayacağımızı tahmin ediyorum. Emir Abdullahyan bu söyleşide Tahran-Riyad ilişkileri konusunda iki ülkenin ilişkilerinin normale dönmesinin hem ülke hem de bölgenin yararına olduğunu işaretle İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ile diyaloğu ve etkileşimi her zaman memnuniyetle karşıladı ve Irak'ın rolüyle önceki 5 tur müzakerelerde iyi ilerleme kaydettik, şimdi yeni bir müzakere aşaması kuruyoruz diye kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride İran hükümeti hem Ukrayna hem de Rusya milletlerine saygı duymakla birlikte çatışma ve savaşın devam etmesinden duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha ifade etmekte ve tarafsızlığını vurgulamaktadır denildi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya çatışmasına ilişkin yayınladığı bildiride İran İslam Cumhuriyeti 19 Ekim 2022'de New York'ta yayınlanan belgede ifade edilen pozisyonlar başta olmak üzere Ukrayna krizine ilişkin geçmişteki tutumlarını yinelediğini aktardı. Bu bildiride şu ifadeler yer almıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından desteklenen savaş, tehdit ve tek taraflı yaptırımların kurbanı olan bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli konumu, Birleşmiş Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukuka saygı, güç kullanmama ve tehdit etmeme, toprak bütünlüğü ve egemen eşitliğini içerir. Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı ve tek taraflı yaptırımları reddettiğini ve devletler arası anlaşmazlıkların çözümünde kesinlikle diyalog ve diplomasiyi tercih ettiğini vurguladı.
İslam İnkılabı rehberinin Uluslararası İşler Danışmanı, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Daire Başkanı ve Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri ile Filistin'deki son siyasi ve saha gelişmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ali Ekber velayeti dün İsmail Henni ile yaptığı telefon görüşmesinde direnişin Siyonist rejime karşı mücadelede elde ettiği başarıları överken Filistin'in zaferinin bazılarının sandığından çok daha yakın olduğunu vurguladı. Velayeti Akabe konferansının düzenlenmesine de işaretle bu konferansın Siyonist rejimin başının belada olduğunu gösterdiğini vurgulayarak bu rejim bu toplantılarla içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor. Ama bu meseleler Filistin ulusunu ve direnişini etkilemeyecek diye kaydetti. İsmail Haniye, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin milletine verdiği desteği de takdirle karşılayarak Siyonist rejimle mücadelede yeni bir aşamaya girildiğini ve sonunda zafere ulaşılacağını söyledi. Velayet ayrıca Ziyad el-Nahal ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin ulusunun Siyonist rejime karşı koymadaki birlik ve bütünlüğüne övgüde bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının cihadı ve direnişine verdiği desteği vurgu yaptı. Ziyad el-Nahal'e ayrıca Filistin halkının Siyonist rejime karşı direnmeye ve onunla yüzleşmeye devam etme kararlılığını vurgulayarak Filistinli mücahitlerin savaş meydanlarındaki cesareti ve Filistin halkının desteği Filistin ulusunun Kudüs ve Filistin'in kurtuluşuna kadar yenilmeyeceğinin, geri adım atmayacağının ve direnmeye devam edeceğinin kanıtıdır dedi.
Filistin halkının İslam devrimini destekleme komitesi başkanı, Amerika ve Avrupa ülkeleri İsrail ile birlikte her zaman Filistinlilere karşı cinayet işlediğini söyledi. İsna Haber Ajansı'na demeç veren ve İsrail rejiminin son dönemde işgal altındaki topraklara yönelik tecavüzlerine ve uluslararası muhalefete rağmen yerleşim inşaatlarını sürdürme çabalarına değinen Hüccetül İslam Ahteri, İsrail'in tüm aşama ve biçimleriyle tecavüzlerinin hiçbir zaman durmadığını ve devam ettiğini sözlerine ekledi. Uluslararası toplumun karşı çıkmasına rağmen İsrail'in Filistinlilere ve işgal altındaki topraklara yönelik eylemlerinin devam etmesine yanıt olarak Hüccetül İslam Ahteri, İsrail bunu yapmıyor ama bu Amerika'nın ve İngiltere, Fransa, Almanya gibi müttefiklerinin ve diğer Avrupa ülkelerinin fitnesidir ve birkaç ülkenin çıkarları için çalışan Birleşmiş Milletler sessiz kalmaktadır diye kaydetti. Ahteri sözlerini şöyle noktaladı. Filistin meselesinin kamuoyunu uyandırmaktan başka çaresi yoktur ve başta medya olmak üzere herkes Filistin meselesi ve İsrail'in mazlum Filistin halkını katleden cinayetleri konusunda dünya kamuoyunu değiştirmeye çalışmalıdır.
Siyonist rejim başbakanlığı Benjamin Netanyahu, şehadet operasyonlarının mücahitlerinin infazına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu, şehadet operasyonlarını gerçekleştiren mücahitlerin infazına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Bu yasanın taslığı Siyonist rejimin İş Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hazırlandı. Ben-Gvir ve Netanyahu yaptıkları ortak açıklamada bu yasaya göre mahkemenin İsrail vatandaşlarına karşı cinayet işleyenleri ölüm cezasına çarptırma yetkisine sahip olduğunu duyurdu. Siyonist rejim başbakanı bu yasa taslağını pazar günü Nablus'un kuzeyinde yer alan Havara yerleşim merkezinde düzenlenen bir şehadet operasyonunda iki Siyonist'in öldürüldüğü bir sırada kabul etti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu sözcüsü bu kurumun son huzursuzluklarda düşmanın pazelini etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Genç Muhabirler Kulübü'nün raporuna göre Tuğgeneral Ramazan Şerif şunları söyledi. Düşman, medyanın ana stratejisi nesiller arasındaki uçurumdan yararlanmaktır ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu son olaylarda çok akıllıca hareket etti. Tuğgeneral Şerif şunları da ekledi. Psikolojik ve medya operasyonları öyledir ki medya sahipleri kendilerine pay ayırır ve amaçlarına ulaşmak için nesiller arasındaki farklılıktan yararlanır. Saltanat yanlısı medya kuşaklar arasındaki bu boşluğu kullanarak programlarını ve stratejilerini ilerletmeye çalışıyor ve bu yönde özel bir yatırım yapmıştır. General Ramazan Şerif sözlerinin devamında şu vurguda da bulundu. İran International'ın destekçileri İran'la yüzleşme ve Şii karşıtlığı gibi fikirleri olan Suudi Veliaht Prensi ile IŞİD'den çok daha beter olan münafıklar terör örgütüdür.
Direnişin Rahbeleri başlıklı Direniş Ekseni'nin medya şehitlerini ilk anma töreni bugün İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Uluslararası Konferansları Merkezi'nde İran, Irak, Yemen, Suriye, Afganistan, Filistin, Lübnan medya şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Direniş Ekseni medya şehitlerinin ilk anma töreninde şehitlerin onurlu ailelerinden toplam 230 kişinin yanı sıra Şehit ve Gaziler Kurumu'nun yetkilileri ve yöneticileri ve bazı yabancı ülkelerin medya bakanları hazır bulunacak. Bu bağlamda Direniş Ekseni medya şehitlerinin ilk anma törenini düzenleme kurulu üyesi Muhammed Ali El-Nushi, İrna ile yaptığı röportajda şunları söyledi. Bölgede terör ve tekfirci grupların uğursuz tohumlarının oluşmaya başladığı andan itibaren İslam Radyo Televizyon Birliği himayesinde kararlı ve baskı karşıtı medya terör gruplarının kötü duasını ifşa etmek için çalışmaya başlamış ve çatışma noktalarında bulunarak medya misyonu ve dini faaliyetlerini yürütmüştür.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, dünyanın tüm sularında sağlık ve tıbbi ihtiyaçları karşılıyoruz vurgusunda bulundu. 4. Ulusal Koruyucu Hekimlik, Sağlık ve Yardım ve Tedavi Konferansı, 6. Ulusal Konferans ve 4. Uluslararası Koruyucu Hekimlik, Karada ve Sualtı Gemilerinde Sağlık Konferansı sergisi bugün Komutan Amiral Şehram İrani'nin katılımıyla başladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani bugün yurdun her yerinde ve yabancı kıyılarda binlerce kilometre uzakta denizcilik alanı ile ilgili sağlık ve tedavi alanında bir ihtiyaç varsa denizin aynı noktasında yerli imkanlarımız ile çözeceğiz dedi. İrani Nohşehr Deniz Bilimleri Üniversitesi'nde Uluslararası Koruyucu Tıp, Sağlık ve Yardım ve Tedavi Sergisinin açılış aralarında şunları ekledi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti bu ülkenin gençler tarafından inşa edilen ve tedarik edilen gemilerinde donanmanın en iyi kan nakli ve kan ürünleri üretim merkezine sahip olmasından ve muharebe sağlığı alanında herhangi bir kısıtlama olmamasından gurur duymaktadır.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslam İran'ın diğer ülkelere nükleer teknoloji ve ürünleri ihraç etmek istediğini belirtti. Muhammed İslami ülkenin 29. nükleer konferansının oturum aralarında yaptığı açıklamada söz konusu konferansın tüm nükleer aktivistler ve öğrenciler için cazip olduğunu söyledi.
Süryani toplumunun İran İslami Şura Meclisi'ndeki temsilcisi 1400 yıldır ülkenin Müslüman kardeşleriyle birlikte yaşıyoruz vurgusunda bulundu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran dini mezheplerinin ve etnik gruplarının temsilcilerinin huzurunda İran sevgisini ve şefkatini onurlandırma töreninde Jonathan Baketila şunları söyledi. 3000 yıldan fazla bir süredir İran'daydık ve 2000 yıldır bu ülkede Hristiyanlar olarak yaşıyoruz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Asya ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye-Türkiye görüşmelerine İran'ın da katılacağını duyurdu.
İran Gümrük Başkanı, İran'ın petrol dışı ihracat döviz geliri yaklaşık 50 milyar dolara ulaştığını söyledi. Çin, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan İran'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler oldu. İran Gümrük Genel Müdürü Muhammed Rezvanifer ülkenin dış ticaret durumuna ilişkin son raporla ilgili olarak şunları söyledi. Ülkenin petrol dışı ihracattan elde ettiği döviz kazancı bu yılın 11 ayında 49 milyar dolara aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre 12 milyarlık artışla %22 oldu.
Sırada bültenimizin son haberi var. İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Öğrenci İşleri Teşkilat Başkanı, İran'ın bilim üretiminde dünyada ilk 15 ülke arasında yer aldığını söyledi. Haşim Dadaşpur dün Tahran'da ilk uluslararası öğrenci alım festivalinde bu festival 6 ile 7 Mart pazartesi ve salı günleri Terbiyeti Modernist Üniversitesi'nde siyasi ve bilimsel şahsiyetlerin katılımıyla gerçekleştirilecek diye kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz El Halil'de İbrahimi Camsi katliamının 29. yıl dönümü etrafında. 25 Şubat 2023 günü Filistin El-Halil bölgesinde İbrahim Camisi katliamının 29. yıl dönümüydü. 25 Şubat 1994 sabahı Yahudi bir doktor olan Boris Goldrich'in Siyonist rejimin bir dizi yerleşimcisi ve askerlerinin suç ortaklığıyla acımasız bir suç işledi. Bu cani doktor ve arkadaşları mübarek Ramazan ayında Cuma günü sabah namazı sırasında ibadet eden Filistinlilerin üzerine ateş açarak 29 kişiyi öldürdü, 150 kişiyi de yaraladı. Bu suçun üzerinden 29 yıl geçti ve onu yeniden okumak ve günümüz suçlarına uyarlamak bir zaruret olarak görülmektedir. Birinci nokta bu suçun aşırılık yanlısı bir Siyonist tarafından işlenmiş olmasıdır. Terörist operasyonların işgal altındaki Filistin'in Siyonist askeri kamplarında ve işgal altındaki toprakların dışında yürütmek üzere eğitilen Goldstein, Araplara olan nefreti ve kiniyle ünlüydü. Goldstein'den farklı olarak resmi bir konumu olan ve yasal olarak Filistinlilere karşı suç işleyen başka biri de Barış Goldstein var ki onun adı da Itmar Ben Güver'dir. Güver, Siyonist rejim iç güvenlik bakanıdır. Bu şahıs resmi bir makam olduğu için yasal çerçevelerde ve yasalar kılığında cinayetlerini işlemek istiyor. Aslında son yıllardır iki ayda yaşananlar gösteriyor ki Goldstein'in öldürülmüş olmasına rağmen aşırı Siyonist yaklaşımlar Siyonist toplumunda yaşıyor. İkinci nokta ise Siyonist yerleşim birimlerinin Filistinlilere karşı suç işlemek için Filistinlilere karşı harekete geçmek yönünde fazla bir güce sahip olmaması ve silahlı güçlere bağlı olmasıdır. İsrail kabinesi ve ordusunun desteği ise bu gücü kolaylaştırmaktadır.
İbrahim'i caminin katliamı da bu konuyu ispatlamıştır. Bu cinayet İsrail ordusunun desteğiyle yapıldı. Goldstein'in cinayetinden sonra İsrail askerleri de bu suçtan kimse sağ çıkmasın diye caminin kapılarını Filistinli ibadet edenlere kapattı. Bu cinayetin ardından ve şehitlerin cenaze töreni sırasında İsrail askerleri Filistinlileri tekrar kurşuna dizdi ve birçok kişi de şehit oldu ve toplam şehit sayısı 50'ye ulaştı. Siyonist yerleşimciler bugün bile İsrail kabinesi ve ordusunun tam desteği altında Filistinlilere karşı suç işliyorlar. Üçüncü nokta ise İbrahim Camisi katliamının sadece bir olay olarak değil planlı ve maksatlı bir eylem olarak değerlendirilebilmesidir. Çünkü bu olay Siyonist rejimin resmi politikası olarak İbrahim Camii'nin Yahudileştirilmesine yol açmıştır. Siyonist rejim bu cinayeti El-Halil'deki İbrahim Türbesi'nin zamansal ve mekansal olarak bölmek için bir başlangıca dönüştürdü. Bu katliamın 29. yıl dönümü ile aynı zamanda İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada Siyonist düşmanın El-Halil kentindeki İbrahim Camii'nin kontrol altına alarak ve ibadete kapatarak Yahudileştirme çabaları hiçbir yere varmayacaktır. Uluslararası yasaların açık ihlali ve semavi dinlere karşı bir suçtur. Tarihi gerçekleri asla çarptırmaz ve İbrahim Camii sonsuza kadar Müslümanların olacaktır. Aslında İbrahim Camisi'ndeki katliam Siyonistlerin bugün El-Halil'de yaşayan Filistinlileri kapsamlı kısıtlamalarla karşı karşıya bırakacak şekilde sürdürdüğü bir ırksal temizliktir. Yahudileştirme bugün başka yerlerde de devam etmekte ve yerleşim politikasının devam etmesiyle birlikte Siyonistler Filistinlileri evlerinden çıkarmaya, evlerine ve topraklarına el koymaya devam etmektedir. Bu suç sessizliğin gölgesinde ve uluslararası kurum ve kuruluşların desteğiyle işlenmektedir. Batılı güçler açısından burada insan hakları aslında bir anlam ifade etmiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa'da savaş karşıtı geniş çaplı gösterilerin sürmesi etrafında. Ukrayna savaşının devam etmesi ve farklı Avrupa ülkelerinde ekonomik ve sosyal koşulların kötüleşmesiyle Avrupalı vatandaşlar Batı'nın siyasetlerinin devamı ve Ukrayna savaşına müdahalelerine itiraz olarak farklı noktalarda gösteriler düzenlemekteler. Bu bağlamda farklı siyasi yelpazelerden binlerce insan Berlin'de bir araya gelerek barış görüşmelerinin başlamasını ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini talep etti. Protesto Alman gazeteci Wagen Kelleck tarafından sunulan sözde barış manifestosu dilekçesinin destek amacıyla düzenlendi. Ayrıca yüzlerce İspanyol ve İngiliz vatandaşı Ukrayna'da savaşın patlak vermesi ve uzamasının ana nedeni olarak NATO'nun savaş çığırtkanlığı politikalarını protesto etti. Ukrayna Savaşı'nın uzaması ve bunun sonucunda Avrupa vatandaşlarının yaşamları üzerinde olumsuz ekonomik, sosyal ve siyasi etkiler yaratması, Avrupa hükümetlerinin protestolarının Ukrayna Savaşı'nda yoğunlaşmasına neden olmuştur. Hatta Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı silah teçhizatı göndererek ve yaptırım paketlerini onaylayarak Ukrayna'yı güçlendirmesinin bu durumu kötüleştirdiği, protestoları artırdığı söylenebilir. Elbette bu politikalar Avrupa vatandaşları için ekonomik ve sosyal sorunları ve memnuniyetsizlikleri de beraberinde getirmiştir. Bu ülkelerde akaryakıt fiyatlarının artması, gıda ve kıtlık ve yükselen enflasyon, vatandaşların hükümetlerin performansından ve savaş yaklaşımlarından memnun olmamalarına sebep olmuştur.
Farklı Avrupa ülkelerinde Ukrayna Savaşı'nın başlamasının yıl dönümünde çok sayıda vatandaş, savaş karşıtı örgüt, insan hakları örgütü ve sivil aktivisti çok sayıda toplantı düzenledi. Bu bir kısmının üzerinde savaşa hayır, NATO'ya hayır, silah göndermeyi durdurarak savaşı durdurun yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan bu gösterilere ve protestolara katılanlar, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah desteğinin kesilmesini ve savaşın son bulmasını talep ettiler. Savaş karşıtı aktivist Dalia Sachez, hangi tarafta olursa olsun birçok insan hayatını kaybetti. Ukrayna'ya silah gönderilmesine katılmıyorum. Bu hareket savaşı uzatacaktır, dedi. Şikayetlere rağmen Avrupa ülkelerinin liderleri Ukrayna'daki savaşındaki korumacı politikalarının devam ettiğini vurgulamaktalar ve aslında Kiev'e gelişmiş silahlar bağışlayarak bu savaşı körüklüyorlar. Yayınlanan raporlara göre Avrupa Birliği Ukrayna'ya yaklaşık 12 milyar dolarlık askeri yardımda bulunmuştur. Bu arada savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal etkilerin yanı sıra birçok Avrupa vatandaşı Ukrayna askeri kuvvetlerine saldırı silahları sağlamanın bu savaşı dünyanın büyük güçleri arasında küresel ve hatta nükleer bir savaşa dönüştüreceğinden endişe ediyor. Fransız siyasetçi Marine Le Pen bu konuda şöyle diyor. Bu çatışma şimdiye kadar Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin kopmasına yol açtı ve Moskova'yı Pekin ve Yeni Delhi'nin ayrıcalıklı bir ortağı haline getirdi. Eylemlerimizi Ukrayna'da barışın tesisine yönlendirmenin zamanı geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 İsvan 1401 Hicri Kameri 6 Şaban 1444 ve Miladi 27 Şubat 2023 Pazartesi. 36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1365'te İran İslam Cumhuriyeti'nin önde gelen komutanlarından Hüseyin Harrazi, Irak'ın İran'la dayattığı zorunlu 8 yıllık savaşta şehit düştü. Şehit Harrazi İslam İnkılabı devriminden bir yıl sonra Türkmen Sahra ve Gunbet'e inkılap karşıtı terör örgütlerinin kontrolleriyle o bölgeye gönderildi. Şehit Harrazi, savaşın başlaması ve Huremşehir'in düşmesiyle birlikte Huzistan'a gönderildi ve Hatşehir bölgesinde görünlü halk güçlerinin mütecaviz Baas rejimi güçlerine karşı komutanlığını üstlendi. Nihayet Şehit Harrazi Hicri Şems'i 8 İsvan 1365'te Kerbela 5 adlı büyük operasyon sırasında şehit düştü. Saminol Aime, Fethül Mubin, Betül Mukaddes, Hayber, Bedir, Velfej 8, Kerbela 4 ve 5 operasyonları bu cesur İslam askerinin sergilediği fedakarlıklarının örneği sayılmaktadır. Yedi yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1394'te İranlı ünlü sinema ve televizyon yönetmeni Ferecullah Seleşur vefat etti. Hicri Şems'i 1331'de İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Ferecullah Seleşur, Eyyub Peygamber ve Yusuf Peygamber adlı tarihi ve dini televizyon dizilerinin yönetmenliğini yaptı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 İsvan 1364'te İran'ın ünlü müzik üstadı Gulam Hüseyin Benan uzun süre katlandığı hastalığın ardından vefat etti. Hicri Şems'i 1290'da dünyaya giren Benan'ın müzikteki yeteneği gençlik çağında ortaya çıktı ve babasının nezdinde müziği öğrendi. Üstad Benan Hicri Şems'i 1321'de İran Radyosu'nda şarkıcılığa başladı ve İran'da Milli Müzik Encümeni'nin kurulmasının ardından bu encümende ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. ...119 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Şaban 1325'te İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Allame Hoyi şehit düştü. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Şeyh Murtaza Ensari gibi alimlerden feyzler alan Allame Hoyi daha sonra içtihat derecesine ulaştı ve İslami bilimlerde özellikle hikmet alanında büyük maharet kazandı. Bu büyük İslam alimi meşrute hükümetinin kurulması ve özgürlük hareketinin başlaması ve zulümle mücadele konusunda büyük çabalar harcadı ve nihayet kendi evinde Gacar silsilesi şahlarından Muhammed Ali Şah'ın sonlarınca şehit düştü. ...94 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Şaban 1350'de ünlü edip, alim ve şair Mirza Lütfü Ali Nesir'i 82 yaşında vefat etti. Sadrul Fazl lakaplı Mirza Lütfü Ali Nesir'i Hicri Kameri 14. yüzyılda önde gelen alim ve fazil idi. Esatir ve Desteretül Belaga Lütfü Ali Nesir'in eserleri arasındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemi ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
Altılı Masa programına deprem güncellemesi.
Karar.
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması. İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu gündeme geldi.
Ve Yeni Asya.
Rant siyaseti yıkılacak. Türkiye ayağa kalkacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 25 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde Merhaba Ormanların Saray Depremi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Deprem bölgesinde sorunlar çözülmek yerine yumak olurken ilk günlerin heyecanıyla yapılan gönüllü yardımların ne kadar süreceği tartışılırken hayatta kalanların hayata nasıl tutunacağına dair soru işaretleri büyürken acil gereksinimlerin arasına salgın hastalıklara karşı önlemler, sağlıklı gıda, temizlik malzemeleri de girerken, evleri yıkılan ya da girilemez hale gelen yurttaşların çadır beklentisi sürerken, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yaşamını yitirenlerin inanç ve geleneklerimize uygun defni bile halledilememişken, birbirinden kopan ailelerin dramları yürek burkarken, toprağından ve ahırından ayrı kalmak istemeyen insanların çaresizliği sürerken, Cumhurbaşkanlığı kendince çok acil, çok keskin, bütün itirazlara kapalı bir kararname yayımladı. Kararname şöyle: olağanüstü hal kapsamındaki deprem bölgesinde mera ve orman alanlarının imara açılması ile ilgili bütün yetkiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmiştir. Buradaki bakanlık ibaresinin yerini fiilen sarayın alacağını söylemeye gerek yok. Bu yetkinin kapsamı şu: kullanılacak alanın büyüklüğüne saray karar verecek. Yapılaşmanın yüksekliği de dahil olmak üzere her türlü imar şekline saray karar verecek. Bu karara itiraz edilemeyecek. Karara karşı dava açılamayacak. Alınacak kararlarla ilgili bilgi verme yükümlülüğü bulunmayacak. İmar planları askıya çıkarılmayacak. Evi depremde yıkılmış kişilerin arsa bedellerini imara açılan yerlerden yeni ev alması karşılığında oluşacak parasal karşılıklara saray karar verecek. Buna da itiraz edilemeyecek. Yer seçimi ile ilgili tüm adımlar AFAD eliyle atılacak. Yukarıdaki satırları yanlış okumadınız. Hiçbir abartmamız yok. Belki kimi ayrıntılara giremedik. İlk aşamada konuyu bilenlerle yaptığımız görüşmelerden özetlediğimiz durum bu. Böyle bir kararname geleceği iktidar medyasının yayınlarından belliydi. Hemen hepsinde dün şu haber vardı: önceki yıllarda kentsel dönüşüm muhalefet partilerinin ve iktidar karşıtı örgütlerin açtıkları davaları yüzünden tam yapılamadı. Tek suçlu onlar. Gelecek eleştirilere karşı saldırı. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm haline getirmişlerdi. Başta İstanbul olmak üzere bunun sonuçları zaten ortada. 6 Şubat'tan beri tüm sağduyulu kesimler şu uyarıları yapıyorlar: artık bilimin yolundan gidin. Bakın, bilim insanlarının bütün öngörüleri çıktı. Sanki bu uyarılar yapılmamış gibi depremin 19. gününde böyle bir kararname çıkarıldı. Kararnamede bir tek şu eksik: fay hatlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırılıp depoya konmasına, daha sonra uygun görülecek alanlara yerleştirilmesine akıl alır şey değil.
Ali Bayramoğlu 25 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde deprem ve zihniyet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Krizlerimiz, korkularımız, kabuslarımız, endişelerimiz hiç bitmez, hiç bitmiyor. Bir gün terör, bir gün akıl dışı ekonomi yönetimi, karşı kaldığımız hayat pahalılığı, atakları ve fakirleşme, başka bir gün pandemi, hoyrat ve otoriter bir yönetim, keyfi bir siyaset, umutsuzluk dalgaları, şimdi de deprem. Deprem ülkenin 10 kentini ve sakinlerini mahvetti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İnsanların geçmişleri sildi attı. Geleceklerini yok etti. Ellerinde ne varsa alıp silip, süpürdü, evlerini, mülklerini imha etti. Travma, etkileri yıllar sürecek çok yönlü psikolojik bir yıkımı tetikledi. Sadece deprem bölgeleri değil, tüm ülke sarsıldı. İnsanlar her yerde gördükleriyle, izledikleriyle savaş sonrası bir yıkım psikolojisine girdi. Başka bir şey düşünemez, yapamaz oldular. Tehlikeyi, çökmeyi tenlerinde, içlerinde hissetti. İstanbul ahalisi muhtemel depremi yarın olacak gibi hissediyor. Parası olan bina güçlendirme peşinde koşmaya başladı. Parasız olanlar, yani ezici çoğunluk kendilerini bir kez daha umutsuzluk içinde olacaklara teslim ediyor. Endişe bir dalga gibi ortalıkta dolaşıyor. Bir şeylere, insanlara, korkulara değecek bir ele, bir söze ihtiyaç var. Bu el ve söz siyasettir, kamu yönetimidir. Tüm seviyeleriyle devlettir. Söz ve el, akla, akılcılığa, ahlaka dayanmalı, güven yaratmalı, teskin etmeli, çözüm olabilmelidir. Toplumsal korku ve yıkımın, gelecek endişesinin asıl nedeni bunun yokluğudur. Madem aklımızda fikrimizde deprem var, benzetmeyi oradan seçelim. Bu söz ve el sağlam, dayanıklı bir bina gibidir. Ama sağlam zemin üzerinde olmalıdır. O sağlam zemin ise demokratik bir iletişim şemasında gizlidir. Siyaset toplum, devlet siyaset ve devlet toplum ilişkilerinin demokratik şeması bellidir. Toplumun talepleri, ülkenin gerekleri, akıl, bilgi ve evrensel ilkeler süzgecinden geçer ve kararlara dönüşür. Bu dönüşümde siyasi denetimi, yetki sorumluluk mekanizması, idari denetimi, hukuk ilkeleri çerçevesinde kurumlar hiyerarşisi ve hukuki denetimi ise hukukun üstünlüğü çerçevesinde bağımsız yargı yapar. Bu çağda bu şemanın mevcut olmaması veya kötü çalışması ya da kazalara uğraması bir ülkede ekonomik, politik, sosyal ve türlü sorunların başlangıç noktası demektir. Zira kolektif akılcılığı ve denetimi devre dışı bırakır. Keyfiliği devreye sokar. Devlette, siyasette, toplumda fiili durumlar yaratır. Farklı kesimler, birimler, organlar arasındaki ortak değer ve kurallar üreten iletişim kanallarının tıkanmasına yol açar. Hukuk zemin kaybeder, güçlünün imha aracı haline gelir. Bir gün özgürlüğünüz, diğer bir gün paranız, bir başka gün hayatınız uçar gider. Bu şemanın olmadığı diyarlarda o söz ve el sadece onun sahibinin kendi çıkarları adına kullanacağı bir silaha dönüşür çünkü. Siyaset, devlet siyasi mücadele aracı haline, çıkar savunmak için edinilmiş geçici bir araç haline geliverir. Öyle bir söz ve el böyle bir zeminde oluşabilecek mi? O söze, o ele uzanabilecek miyiz? Söz ve el bize uzanabilecek mi? Aksi halde bir sonraki depremde, krizde, felakette aynı şeyleri tekrar yaşayacağız demektir.
Tahran Radyosu.
Orhan Uğuroğlu 25 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde Cumhur İttifakı neden çıldırıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 6 Şubat 2023 tarihi kuşku yok ki sadece Türkiye'nin değil dünyanın da deprem tarihine geçecektir. AKP iktidarının ilk 3 gün gösterdiği beceriksizlik ortada iken Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanları muhteşem yardım kampanyalarını 6 Şubat sabahından başlattılar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu yardımlar hala sürerken muhteşem bir atasözünü anımsayalım. İyilik et, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Karşılık beklemeden iyilik yap. İlgili, senden iyilik gördüğünü bilmese de Tanrı iyilik yaptığını bilir ve sen bu davranışından dolayı bir iç rahatlığı duyarsın. AK Partili Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li belediye başkanları hakkında tek bir övgü ve teşekkür duydunuz mu? Hayır. Tehdit, hakaret, küfür duydunuz mu? Evet, hem de çok. İnsani yardım malzemeleri deprem bölgelerinde AFAD'ın organizasyonunda depremden zarar gören insanlara dağıtıldı. Adana'ya gönderdiğimiz cenaze aracımız Adıyaman, Şanlıurfa illerimize cenazeleri taşıdı. Depremzedelere yardımlarımız, deprem illerinden Ankara'ya gelen depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 22 Şubat 2023 tarihi itibarıyla başta Çankaya Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ve Ümitköy Çankaya evimizden Ankara'ya gelen depremzede vatandaşımıza gıda, giyim, hijyen malzemesi yardımında bulunduk. Toplam 35.290 depremzede ile kucaklaştık. Depremzedelere ulaşım yardımlarımız. Deprem illerinden Kırıkkale'ye gelen 90 depremzede vatandaşımızı karşıladık. Belediyemize ait otobüslerimizle Kırıkkale-Ankara arasında seferler yaparak vatandaşlarımızı Ankara'ya getirdik. Sadece Ankara'da değil, depremin vurduğu bölgelerde de çalıştık. Deprem bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 30 uzman belediye personelimizi Hatay'a gönderdik. Ekiplerimiz AFAD'ın organizasyonunda enkazlardan canlı kurtarma faaliyetlerine bizzat iştirak etti. 2 iş makinesi, 4 kamyon, 2 kamyonet ve 18 belediye personelimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Ekiplerimiz arama kurtarma, enkaz kaldırma, hafriyat ve mezar açma faaliyetlerine katıldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmaları.
İran İslam Cumhuriyeti Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu 40 yıldan beri her yıl İran'da uluslararası boyutta Kur'an-ı Kerim karileri ve hafızları için yarışma düzenlemekle kendini yükümlü biliyor ve bu işte de şimdiye kadar başarılı olmuştur.
Fakat korona salgını nedeniyle Kur'an-ı Kerim yarışmaları son 2 yılda düzenlenmedi. Bu yıl İslam dünyasının bu büyük olayı 2 yıl ardından tekrar gerçekleşti. Bu bağlamda hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim İslam ümmetinin vahdet eksenidir ve Müslümanlar arasında büyük önem ve saygınlığa sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in üstünlüklerinden biri 1457 yıl önce nazil olmasına rağmen bu ilahi kitabın şimdiye kadar tahriften korunması ve dünya çapındaki tüm Müslümanların ister Şii ister Ehl-i Sünnet'in bu semavi kitaba inanmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti de kurulduğundan itibaren Kur'an-ı Kerim ve onun İslam toplumunda vahdet oluşturmadaki rolüne özel ilgi göstererek çaba harcamıştır.
Bu yüzden Hicri Şems'i 1360 ve miladi 1981 yılından itibaren uluslararası çapta Kur'an-ı Kerim yarışmaları düzenleniyor. Söz konusu yarışmaların düzenlenmesindeki hedef ise Kur'an-ı Kerim sayesinde dünya Müslümanları arasında kültürel teamülün artması ve Kur'an-ı Kerim ekseni etrafında İslam ümmetinin vahdeti, dayanışması ve uyanmasıdır. Gerçi korona salgını nedeniyle son iki yılda uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmaları düzenlenmedi. Fakat bu yıl İslam dünyasının bu büyük etkinliği tekrar Tahran'da düzenlendi.
İran 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının ilk etabı son aylarda ve 82 ülkeden temsilcilerin sanal olarak katılmasıyla başladı ve nihai aşaması ise İran'dan 52 ve diğer ülkelerden 33 katılımcı ile kadınlar ve erkekler olarak kıraat tahkiki, kıraat tertili ve Kur'an-ı Kerim'i tamamen hıfz etme dallarında Resul-i Ekrem'in kutlu biseti olan Hicri Şemsi 29 Behmen tarihinde başladı. Ve Tahran'da İslami ülkeler zirve salonunda gerçekleşti.
İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının açılış töreni bir kitap bir ümmet sloganı ile İran İslam Cumhuriyeti Milli Marşı'nın çalınması ile başladı. Ardından 38. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının birincisi olan Hadi Muvahhid Emin birkaç ayet tilavet etti. Sohbetimizin bu bölümünde kendisinin kıraatinin bir bölümünü dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana alannabiyyi min harajin fi ma faradallahu leh. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى
...39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmaları kadınlar ve erkekler olarak kıraat tahkiki, kıraat tertili ve Kur'an-ı Kerim'i tamamen hıfz etme dallarında gerçekleşti. Bu büyük manevi etkinlikte kadınlar 19-21 Şubat yani pazardan salıya kadar geçen günlerde sabahları 8.30 ila 12'ye kadar ve erkekler de aynı günlerde ve saat 15 ila 21 arasında jüri karşısında performanslarını sergilediler. Yarışmalara 19 kadın ve 33 erkek katılmıştı.
Burada değinilmesi gereken konu ise ilk kez kadınlar kategorisinde tertil dalının eklenmesidir. Böylece kadınlar hıfz ve tertil, erkekler ise hıfz, tertil ve tilavet dallarında kıyasıya yarıştılar. Jüri heyetinde İran'dan 22 ve 10 yabancı hakem yer aldı. Yarışmaların diğer özelliklerinden biri kadınlar ve erkekler de yarışmacıların 18 ila 40 yaşlar arasında olması ve Endonezya, Cezayir, Afganistan, Belçika, Bangladeş, Tacikistan, Türkiye ve Tunus'tan İranlı yarışmacıların yanında rekabet etmesidir.
3 gün süren sıkı rekabetin ardından İran İslam Cumhuriyeti 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının kazananları belli oldu. Kadınlarda tertil dalında İran'dan Fehime Asgarzade birinci olurken Lübnan'dan Leyla Afare ve Afganistan'dan Amine Şirzat sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular. Kur'an-ı Kerim'in tümünü hıfz dalında ise Gana'dan Emine İbrahim birinci olurken İran'dan Hacer Mehralyan ve Cezayir'den Nesrin Halidi ikinci ve üçüncü olmayı başardılar.
Erkeklerde kıraat tertil dalında İran'dan Muhammed Cevat Caveri, Kırgızistan'dan Muhammed Yar ve Lübnan'dan İsmail Hamdan birinci, ikinci ve üçüncü olurken kıraat tahkik dalında İran'dan Emir Hüseyin Rahmeti birinci, Afganistan'dan Seyyid Emir Haşimi ikinci, Endonezya'dan Abdullah Fikri de üçüncü oldular. Kur'an-ı Kerim'in tümünün hıfz edilmesinde ise İran'dan Sina Tabbahi birinci olurken Kenya'dan Abdul Alim Abdurrahim ikinci ve Bangladeş'ten Şeyh Mahmut Hasan da üçüncü sıralarda yer aldılar. Sohbetimizin bu bölümünde 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının kıraat birincisi Emir Hasan Rahmeti'nin tilavetinden bir bölümü dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل
sa'iyya. 22 Şubat çarşamba akşamı düzenlenen kapanış törenine İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüccetül İslam İbrahim Reisi ve diğer bazı ülke yetkilileri katıldı. Ayetullah Reisi burada yarışmaların kapanış konuşmacısı olarak yaptığı açıklamada bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın büyük peygamberi Resul-i Ekrem'i tüm insanların hidayet kaynağı olduğuna işaret etti. Ayetullah Reisi kalpleri hidayetlere, aydınlığa ve semavi ayetlere ve peygamberlerin hidayetlerini hazırlayan perhizkar ve muttaki insanların bu hidayetten yararlanabildiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Reisi sözlerine şöyle devam etti. Günümüzde Kur'an-ı Kerim İran toplumunun sığınağıdır. Buradan darbe alan düşman kendi kin, çaresizliği ve iflasını Kur'an-ı Kerim'e hakarette gösteriyor. Bugün Batı topraklarında kültürel çıkmaza düzenler buradan kurtulmak için Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberine hakaret ediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim ve Resul-i Ekrem'e hakaret tüm semavi kitaplara ve ilahi enbiyalara ve insan ve özgürlüğe hakarettir. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında ayrıca günümüzde Kur'an-ı Kerim sadece 2 milyar Müslümanın ilgi odağında değil, hatta tüm İbrahimi ve Tevhidi dinler ve de özgür insanların ilgi merkezindedir. Bu kutsal kitaba hakaret, insan ve beşeriyete hakarettir ifadelerini kullandı.
Yarışmaların kapanış töreninde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Vakıflar ve Kur'an-ı Kerim Kurumu Başkanı Hüccetül İslam Seyyid Mehdi Hamuşi ve İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i yarışmalarda kadınlarda kıraat tertil, ve hıfz dallarının sıralamasındaki ilk üç kişi ve erkeklerde kıraat, tertil, kıraat tahkik ve hıfz kategorilerindeki seçilen ilk üç yarışmacıyı takdir ederek ödüllerini verdiler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'da geçtiğimiz günlerde 39. düzenlenen Kur'an-ı Kerim yarışmaları ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsure.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
İsmet Şirin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Psikolojik travmalar, kaza, ölüm ve doğal afetler gibi beklenmedik durumlar sonucunda ortaya çıkar ve ruh ve beden bütünlüğünüzü bozarak duygusal zedelenmelere yol açar. Travma, içsel yapılanmanızı yıkarak sizi korkuya, suçluluğa ve çaresizliğe sürükler. Her şey ters yüz olur ve kendinizi zorlu bir yokuşta bulursunuz. Yıkılan duvarları onarıp zihin dünyanızı yeniden inşa etmediğiniz sürece de olumsuz hatıraların sokaklarında yürümeye devam edersiniz. Sizi bilinçaltınızdan travmalarınız yönetir ve farkına dahi varamazsınız. Zira hakim kimlik bilinciniz yıkılmış ve var olan düzeniniz bozulmuştur. Vaktinde çözülmeyen travmalar silinmez. Aksine gün geçtikçe daha da aktif hale gelir ve hayatınızı bütünüyle etkileyerek direncinizi zayıflatır. Bilinçaltınız, çocukluk döneminde yaşadığınız örselenmeleri, mahrumiyetlerinizi, ihmal edilmişliğinizi ve maruz kaldığınız tüm olumsuzlukları kaydeder ve küçük sarsıntılarda dahi buradan beslenir, kendinizi kaygıların çukurunda bulursunuz. Olayları olduğundan fazla büyütür, hayatınızı zorlaştırmaya başlarsınız. Yaşadığınız sorunu daha rahat atlatabilecek güce sahipsinizdir. Ancak çözülmeyen travmalarınız sizi aşağı doğru çeker ve içinde bulunduğunuz karamsarlıktan bir türlü kurtulamazsınız. O nedenle bedeninize isabet eden sorunlar için aldığınız önlemleri ruhsal dünyanızda açılan yaraları iyileştirmek için almalı ve geç kalmadan kendinize el uzatabilmelisiniz.
Evet, gerçekten güzel ve yerinde bir konuya işaret etmiş dinleyicimiz İsmet Şirin. her şeyde olduğu gibi erken müdahale burada da yine önemini gösteriyor değil mi? Gerçekten eğer zamanında, vaktinde bir müdahale yapılırsa belki sorunsuz bir şekilde travmalara geçmeden bunlar çok hafif bir şekilde atlatılabilir.
Evet, belki de biz inşallah hiçbir zaman yaşamayız depremi öyle son zamanlarda meydana geldiği gibi yaşamadığımızdan belki onları tam olarak anlamayabiliriz.
Şimdi yani, her konuda böyle şimdi yani.
Ne kadar onlar acı çekiyorlar diye.
Tabii ki onları ki biz zaten gerçekten anlayamayız. Yani illaki orada olmak, onlarla beraber olmak o acıları korkunç.
Çok korkunç. Yani onlar hayal yani, edilmesi bile
kesinlikle yani kan dondurucu görüntüleri izlemek. Biz sadece izliyoruz ekranlardan ama orada yaşamak, onları görmek tabii ki çok, çok zor, başka. Şimdi bu insanlarda bir sürü ruhsal sorunlar olacak, travmalar geçirecekler ki kesinlikle de böyledir bunlar. Gerçekten çok ciddi sorunlar. İsterseniz ben devam edeyim. Dinleyicimizin mektubu bayağı da uzun. Evet, hayatınızın düzeni bozan bir durumla karşılaştığınızda doğal olarak korku, kaygı, çaresizlik hissine kapılırsınız. Ki bütün bunlar aslında sizi çözüme çağıran sinyallerdir. Fakat her nedense ışığı gördüğünüz halde kuyudan çıkmak yerine burada kalmaya rıza gösterirsiniz. Farkında değil misiniz? Sizi buradan kurtaracak onlarca içsel ve dışsal imkanlara sahipsiniz. Fakat kendinizi bütün çarelerin tükendiğine inandırmışsınız. Psikolojik travmaların sağaltılmasında modern psikolojinin henüz yeni fark ettiği teslimiyet ve sabır kavramı oldukça önemli. Müslüman halklar yaşadıkları ağır travmaları iman, teslimiyet ve sabır ile atlatıyor, yıkılan duvarları kendi imkanları ile onarıyorlar. Savaşların, katliamların, işgallerin göbeğinde yaşayan Müslümanlar birbirlerinden güç alarak hayallerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Güneş Alcan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İslami gelenekten beslenen atalarımız, hayır yaparken muhataplarını incitmemeye o kadar özen gösterirlerdi ki, veresiye defterlerini kapatır ve isimlerinin gizli kalmasını isterler. Yardım paketinin içine mağdurun gönlünü hoş tutacak bir not bırakır ve ihtiyaç sahibiyle yoksulluk üzerinden değil, kardeşlik üzerinden ilişki kurarlardı. Verilen şeyden iki kişi dışında kimse haberdar olmazdı ve paylaşılan şey hem ihtiyacı giderir hem de kişiye kendini iyi hissettirir ve güven verirdi. Hayrı yapan kişi servetinde ihtiyaç sahibinin hakkı olduğunu bilirdi ve borcunu öderken başını önüne eğer tevazu ile beklerdi. Onu minnet altında bırakmaz, aksine gönlünü hoş tutmak için titizlik gösterirdi. Mülkün kendisine ait olmadığının farkındaydı ve kibre kapılmazdı. Her şeyin bir yolu, yöntemi olduğu gibi dünyayı ayakta tutan alışverişlerimizin de bir adabı vardı. Ve bunu Hazreti Peygamber bize sadece tavsiyeleriyle değil, yaşantısal olarak da göstermişti. Sevgili Peygamberimiz, yapılan iyiliklerin değer kazanabilmesi için verdiğinizi gizli tutun, başa kakmayın, verirken incitmeyin buyurmuş ve mülkün kibre, gösterişe dönüşmemesi için tavsiyelerde bulunmuştu. Kadim kültürümüzde iyilikler toprağın altından akan su gibiydi. Gizli yapılırdı, görünmezdi. Fakat tesiri hissedilirdi. İki kişi arasında gerçekleşen yardımlaşma, kardeşlik ilişkilerini güçlendirir ve her iki tarafa da güven verirdi.
Evet, gerçekten çok insan duygulanıyor okudukça. Görüyoruz bazen insanlar yaptıkları yardımlarla, belki de yani bilmiyorum, farkında değillerdir, belki farkında olmadan bu gibi hareketlere, davranışlara yöneliyorlar. Eskiden de bir laf vardır, sağ elin verdiğini sol elin duymaması lazım, görmemesi lazım diye. Ne kadar güzel bir deyim. Yani evet, bu kadar hassasiyet gerektiren bir konu, insanları incitmeden gizlice ne kadar güzel bir şekilde ifade etmiş onurla dinleyicimiz, diyor ki su altında geçer gibi, yani iyilikler öyle alttan yapılması lazım ki insanların onurları incinmesin, kırılmasın, mahcubiyet duygusu onlarda olmasın. Yani bilmiyorum nasıl böyle bir duruma geliyoruz bazen. İsterseniz devam edelim. Ne denir ki? Devam edelim bakalım dinleyicimiz ne demiş. Evet, bugün para, güç, ünvan her şeyin önünde tutuluyor. İnsanlar yaptıkları hayrı gösterime sunarak varlıklarını hissettirmeye, itibar elde etmeye çalışıyorlar. Hayırseverlerimiz Ramazan aylarında yoksullar için yaptıkları ziyafetleri, sadaka ve hayır çalışmalarını ekranlarda yayınlayarak onların mahrumiyetleri üzerinden güç elde ediyorlar. Siyasilerimiz, sanatçılarımız, iş adamlarımız yaptıkları yardımları sosyal medyadan duyuruyor, yardımda bulundukları insanların onurunu çiğneyerek yükselmeye çalışıyorlar. İnsanlar yaptıkları iyiliği, isimlerini duyurmak için bir fırsat olarak görüyor ve mağdurları ayaklarının altında adeta eziyorlar. Modern kültür iyiliği metalaştırdı. Yaptığınız her şeyin maddi bir karşılığı olmalı dedi ve insan ilişkilerindeki dengeyi bozdu. Veren el, alan eli tutarken kendini yetkin bir noktada görüp onunla arasına betondan duvarlar ördü.
Bir konu dikkatimi çekiyor yani.
Buyurun.
Evet, iyilikleri diyoruz hani gizli yapalım falan, evet, ama eğer her şey gizli, bütün iyilikler gizlice yapılırsa televizyonlarda, radyolarda bunun hakkında hiç, bununla ilgili hiç konuşulmazsa, biraz da zararlı bir şeydir. Neden? Çünkü insanlar, yani iyilik reklamı yapıyorsunuz. Bir açıdan bunların gösterilmesi iyidir aslında.
Şimdi şu şekilde.
Yani diğer insanlar da istekleniyor. Ha, tabii, bakalım tabii ne kadar ki iyilikler yapılıyor.
Şimdi şu şekilde olabilir aslında. Miktarlar, hani ben yaptım, sen yaptın, o yaptı. Bunlar göze böyle basa basa, üzerine basa basa değil de daha çok insanların şu zor günlerde iyiliğe, birbirine yardıma, birliğe, vahdete teşvik edilmesi lazım. Evet. Ama kim ne kadar, ben ne kadar, sen ne, bunlar artık ayrıntıya girmemek gerekir. Çünkü evet, hiç doğru, doğru değil. Ne dinde ne örfte öyle bir şey yok. Hı. İnsanların haysiyetlerini düşünmek lazım. Yani onların
yani
üzerinden.
Yani çok üstü kapalı bir şekilde. Aynen, bazı o şekilde.
Dinleyicimize yani güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve sırada bir telefon bağlantımız var. Hep birlikte dinleyelim.
İyi akşamlar. Ben Edirne'den arıyorum. İsmim Fatma. Mevcut şartlarda bölgemiz çok grift bir düşmanlıklarla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye olarak Amerika'nın komşumuz İran'a yönelik ambargosunu kınıyoruz. Bu aşamada halkların gönül birliği ve dayanışması çok önemli ve şunu da vurgulamak isterim. Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar. Bir kez daha dene diye, onun için zafer bölgemizin halkına aittir diyorum. Ekibinize de başarılı yayınlar diliyorum. Esen kalın.
Dinleyicimize değerli görüşlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz ve sıradaki mektuplara geçelim.
Pervin Ceyhan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer veriyor. İktidar sözcüleri garip bir takıntı içindeler. Bu takıntı nedeniyle sürekli olarak muhalefetin yaşanan büyük deprem felaketiyle yaptığı eleştirilere cevap yetiştirmeye çabalıyorlar. Muhalefet neyin aksadığını ileri sürerse iktidar sözcüleri hemen o konuda bir aksama olmadığını iddia edip muhalefetin yaptığı işin dezenformasyon olduğunu ifade ediyorlar. Mesela muhalefet askerin zamanında devreye giremediğini ileri sürüyor, iktidar sözcüleri ise anında depremzedelerin yanında yer alındığını iddia ediyorlar. İyi, hoş ama bir de deprem bölgesinden gelen haberler var. Bizzat depremi yaşayanlardan gelen mesajlar var. Deprem bölgesinden gelen haberler, bizzat depremi yaşayan insanlardan gelen mesajlar iktidar sözcülerini doğrular nitelikte değil. Zaten böylesine büyük bir felakette her şeyin vaktinde ve yerli yerinde yapılmasını kimse beklemiyor.
Evet, biraz da doğru bir konu. Bakalım dinleyicimiz mektubunun devamında nelere işaret etmiş. İktidar sözcüleri böylesine büyük bir felaket ile karşı karşıya kalındığında muhalefete cevap yetiştirmeye çalışacağına, söz konusu aksaklıkların el birliğiyle giderilmeye uğraşıldığını ifade etse de daha güzel olmaz mıydı? Bu konuda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın eksikliklerin yaşandığını biliyoruz şeklindeki açıklaması öteki iktidar sözcülerine örnek olmalıdır. Dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor, selam ve dualar yolluyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Yusuf Demir, Nurettin Sayan ve Engin Başaran isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Irak topraklarının komşularına karşı komplo ve tehditleri olmaması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika ikiyüzlü davranmazsa anlaşmadan uzak değiliz açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı Rehberi Uluslararası İşler Danışmanı Alekber Velayeti Henyev'in haliyle görüştü. Filistin halkının İslam devrimini destekleme komitesi başkanı Amerika ve Avrupa ülkeleri İsrail'le birlikte her zaman Filistinlere karşı cinayet işlediğini belirtti. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu şehadet operasyonlarının mücahitlerin infazına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Şerif, bu kurumun son huzursuzluklarda düşmanın pazarını etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Tahran, direniş ekseninde ilk medya şirketleri alma törenine ev sahipliği yapıyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.